Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Diram, Şvidobisa, Doginan, Niao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın aşağıdan. Üç noktanın yanından periskopçular. Artık ayın sonuna geliyoruz. İki hafta kaldı tam. Biz de zaten şöyle yapacağız. Bu cuma klasik yayın yapacağız. Bir sonraki cuma dertleşme yayını yapacağız. Ondan sonra periskopla vedalaşacağız. Kısmetse bir daha hayatımızda olmayacak zaten. Ama şimdi oradan paylaşmanızı rica edeceğim. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Twitter'dan çağıracağım herkesi. Diyeceğim ki gelin oturalım konuşalım. Dün Danıştay'da aslında dün sabahın da konusu olabilirdi. Dün sabah da konuşulabilirdi ama benim kafamda başka bir başlık vardı. Bugüne de aktarmaya niyetlendiğim. Bir arkadaşımın yaptığım bir paylaşımın üzerine kendisinin de kullandığı bir ifadeyle bugünkü yayının normaldeki başlığı AKP varyantıydı. Virüste AKP varyantıydı. Ama sonrasında düşündüm ki açıklayacağım, anlatacağım şey sadece virüse gidecek. O yüzden madem bir gün bekledik, bugün devamını konuşalım. Danıştay'ın Ceza Genel Kurulu, işte Ceza Daireleri Genel Kurulu, Yargıtay'da da var galiba aynı hükümde bir yer. En üst karar merci Danıştay'ın idari anlamıyla ne olup biteceğine son noktayı, son kararı veren. Dün o bir karar verdi ve belediye başkanlarının belediyeye bağlı kurumlara yönelik atama yetkilerini ellerinden aldı, onları belediye meclislerine verdi. Şimdi biliyorsunuz bu hepimizin hayatı içinde şöyle basit bir şekilde değerlendirilebilecek konulardan biri değil. Yani biz hani belediye şirketinde mi çalışıyoruz? Bir yerde genel müdür değilim ki beni kimin atayacağını ya da atayıp atamayacağını ya da bulunduğum yerden şut deyip şutlamayacağını kim değiştirebilecek? Değil, alakası yok. Bakın bu 31 Mart yerel seçimlerinde büyük tokat yiyen iktidarın, hatta tekme yiyen iktidarın intikam almakta kullandığı son araç artık. Öyle büyük bir haksızlık ki bu. Şöyle düşünün, siz bir şirketin başındasınız, şirketin sahibisiniz hatta ve şirket sizin aile şirketiniz. Aileniz sizi oraya oturtmuş. Herhangi biri gelip diyor ki yok, ailenin oraya oturtması gerekmiyor. Yani ben karar verdim, ben bu civarda en güçlü adamım. Ve bundan sonra şirketin altındaki müdürlerin atamasına ben karar vereceğim. Halkın iradesine ipotek koymak, tabii şunu da söyleyebilirsiniz. Adam kayyumlarla çöküyor her yere. Bu onun yanında esamesi okunacak bir şey mi? Çok haklısınız. Ama burada sıkıntılı olan hikaye şu arkadaşlar. Hukuk kullanılıyor. Hukuk hem de en üst norm olarak kullanılıyor. Çok ağır bir yerden kullanılıyor. Bir kere şunu hiç eğip bükmeye gerek yok. Bu dönem değişecek. Yani demokrasi dediğimiz şey hep konuşuyoruz ya, böyle bir şey. AKP partilerden bir parti, Erdoğan siyasi liderlerden bir siyasi lider, hiçbir özelliği yok. Hatta diğerlerinden bana kalırsa az özelliği var bugüne kadar gelip gidenlerden. İktidar değişecek ve emin olun bugünün bu kararı veren hakimleri, savcıları yargılanacak. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Bunun aksini düşünmek, bugünün kamu bürokratları yargılanacak. Dün Ulaştırma Bakanı bir duyuru yaptı ve dedi ki 40 ay içinde mi, 40 yıl içinde mi uçan taksi göreceğiz falan, böyle kafayı kırmış, gerçekten kafayı kırmış. 10 yıl içinde uçan taksileri görmeye başlayacağız. Şimdi sevgili Yeşim, Yeşim'i izliyor mu bilmiyorum ama Yeşim yollamış. Biri de şöyle bir şey yazmış. Lan o zaman niye 40 yıl ödemeli, ön ödemeli köprü yapıyorsunuz? Mantık bu değil mi? Çok doğru. Bütün bu insanlar tek tek yargılanacak. Kaçınılmaz son bu. Neden? Çünkü kamu adına yetki kullanan insanlar bu sürece, siyasi sürece dahil ediliyorlar. Ve asıl acıklısı şu, bu insanlar buna ses çıkartmıyorlar. Yani burada mesela Danıştay'da o Ceza Genel Kurulu'nun içindeki hakimlerin tamamının şunu söyleme hakları var hepsinin. Ya kardeşim bu çok saçma. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnsanlar oy vermişler. Üstelik sen baştaki o oy sayısını yeterli bulmamışsın, 7000 küsur oyu. Ağzına vura vura 807.000 fark atmış. Sen kimsin? Halkın verdiği oyun üstüne nasıl çıkarsın? Ağzını açtığında demokrasiden bahsediyorsun. Bunu demiyorlar. Bunu demiyorlar ve resmen belediye şirket ve iştiraklerine yönetici atama yetkisi belediye başkanlarından alınıp meclislere veriliyor. Neden meclise veriliyor? Çünkü belediye meclislerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin ortaklığının ağırlığı var. Yani onlar meclis kararlarının içinde daha rahat hareket edebiliyorlar. Ama şunu unutmayın. Artık o meclis toplantılarının tamamı yayınlanıyor. Mesela hiçbirimiz şunu unutmadık. Ben yaşadığım süreci hatırlatacağım. Tekrar sandığa gidilecek ve ben sandığa gidilirken insanların karşısına çıkıp şunu söyleyeceğim. Ömür sağlık verirse Allah. Diyeceğim ki unutma, sen ucuza ekmek yeme diye oy verdiler bunlar. Sen 1 liraya ekmek yeme diye oy verdi bu insanlar. Hiçbirini reddedecek bir yönü olmayacak. Ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mesela sen paslı su iç, paslı borunun içinden geçen su içip kanser ol diye boruların değiştirilmesini engelledi bunlar. Bunlar sonuna kadar söylenecek. Ama bu kaçınılmaz bir son. Oysa burada kamu adına karar veren insanların yapması gereken şey diğerlerinden farklı. Hani kamuda bürokratik görev yapan insanların pek çoğunun korkusunu, tedirginliğini hak vermek değil ama anlamak, ne olduğunu görebilmek mümkün. Genelde gelene ağam gidene paşam diyen tipler olduğu için bunlar. Bürokrasi çünkü hani daha önce konuşmuştuk ya, Türkiye Cumhuriyeti her zaman böyle bir demokratik rejim, rejimle, demokrasiyle yönetilir zannedilir. Daha önce de söylemiştim, Türkiye bürokrasiyle yönetilir. Bürokrasi bir kilitler, peygamber olarak gelsen sağından soluna dönemezsin. Örneği Kemal Derviş'tir bunun. Bürokrasi kilitler seni, istediğini yapar, at oynatamazsın yani. Ama bugünün bürokratları çok acayip bir yere doğru gidiyorlar şu anda. Çünkü bu kararların tamamında hani her sabah burada konuştuğumuz ve işte halkın şu kadar parasının üzerine daha büyük borç koydular diye anlattığımız mesela köprüler, otoyollar, geçiş garantili yerler, hasta garantili hastaneler, havaalanları, gereksizken yapılan havaalanları, bütün bunlar dava konusu olmayacak mı? Bakın arkadaşlar, bunların dava konusu olmama ihtimali yok. Neden yok biliyor musunuz? Şimdi içinizden bazıları diyecek ki bir dakika bu dava konusu olmayabilir. Çünkü devri sabık yaratmak istemeyen yeni seçilecek iktidar eskiyle hesaplaşma yerine yeniyi tamir etmeye çalışmak zorunda hissedebilir. Tam da o yüzden dava konusu olacak bunlar. Çünkü tamamı batık durumda. Yani burada Ulaştırma Bakanı'nın söylediği hikaye değil. Gerçekten biz 10 yıl içinde uçan taksi gördük. Yoksa bu yolların içinde, bu kadar paralı yolun içinde birinin ilerleyebilme şansı yok. Geçmiş olsun. Bu kaçınılmaz olarak yaşanacak. Bugünün kamu adına karar veren insanları bunu düşünerek imza atmak zorunda. Bunu düşünerek yapmak zorunda. Ve yargıçların aslında bakarsanız elinde daha büyük bir yetki var. Onlar bu kadar sıkıntılı durumda değiller. Yani sonuçta şunu söyleyebilir. Kara kaplı böyle yazıyor kardeşim. Çok mu meraklısın? Değiştir. Değiştir, mecliste çoğunluğun var. Kara kaplıyı değiştir. Ben dediğim ki deftere göre karar verdim ben ya. Böyle yazıyor bu. Ama şu anda öyle yazmıyor. Siz kamu adına karar verirken kamunun oy teveccühünü yok sayıyorsunuz. Bu yapılamaz ki. Şimdi basit bir, sıradan bir ticaret mahkemesi bir karar veriyor ve adam anlatıyor. Diyor ki ya bunda tartışılacak bir yön yok. Yok kardeşim, böyle saçmalık olur mu? Belediye başkanı olarak seçilen kişi, ben 3-4 tane şey çıkarttım ama burada okumayacağım onları. Gerçekten, çünkü artık şundan yıldınız biliyorum. Ben de yıldım. Sıkıldım. Devlet Bahçeli 19 gün önce şöyle demişti, bugün böyle demiş. Erdoğan 2019'da böyle demiş. Yani geç bunları. Artık bunlar vakayı adiye. Çok normal. Ama siz de Google amcaya yazarak sadece Erdoğan birlikte çalışmak atama gidiye yazarsanız kaç tane örnek çıkacağını göreceksiniz. Her seferinde şöyle demiş Tayyip Erdoğan. Elbette seçilen insan kimle çalışacağına kendi özgürce karar vermek zorundadır. E o zaman bu insanlar seçilmedi mi? 807 bin oy tekme tokat fark attılar. İnsanlar oy çuvallarının üzerinde uyudu. Çalınamayınca ne hale gelindiği görüldü. Ankara'da insanlara ana avrat küfreden, İstanbul'da terörist diyen, Pontus diye bağıran insanlar darbe yedi. Hem de çok ağır yedi. Ankara'da bu adamı seçerseniz evlerinize su faturalarınızı PKK militanları getirecek diye yalan söyleyen herif hala bugün ortada geziyor. Ama bütün bunların bir kenara konma şansı var da bunun yok. Bunu atamayız biz bir yere. Çünkü bu Danıştay'ın kestiği son racon olarak duracak. Yani yarın bir gün bu dava konusu olmak zorunda. Çünkü yarın bir gün iktidar değişecek, mutlaka değişecek. Belediye meclisindeki ağırlık değişse de değişmese de mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir karar alınarak bu düzeltilmek zorunda hissedilecek. Mecbur olacak insanlar. Çünkü bu çok saçma, halkın iradesini yok saymak. Ya siyaseti bırakın bir kenara. Şöyle düşünün, 1994 yılı Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiliyor. Ama o dönem altından yetkiyi alıyorlar. Diyorlar ki sen beraber çalışacağın adamları atayamazsın kardeşim. Ben seçeceğim. Ne yapardı bu insanlar? Her cuma Fatih Camii'nin önünde eylem olur muydu, olmaz mıydı? Olurdu değil mi? Öyle düşünün. Bu kaçınılmaz bir şekilde yargıya gidecek. Ve bu karar veren insanlar yargılanacak. Hiç şansları yok. Hiç şansları yok. O gün ne anlatacaklarını ben bilmiyorum. Bilemem de zaten, böyle bir öngörü yapma şansı hiç kimsenin olabileceğini düşünmüyorum. Ama şundan eminim. Hiç kimse kaçamayacak bundan. Bu karar duracak ortada. Bakın, sıradan bir İdare mahkemesi kararı değil, bir ticaret mahkemesi, bir asliye hukuk mahkemesi kararı değil. Danıştay'ın son raconu bu. Yani siz bu kararı gördükten sonra herkes ne yapılacağını buna göre belirleyecek demek. Böyle olunca bu kararın altında imzası olan herkes yargılanacak kaçınılmaz şekilde. Ya nasıl olabilir böyle bir şey? İnsanlar böyle bir kararın altına neden imza atar? Dün Selahattin Demirtaş Segbis aracılığıyla uzaktan katıldı duruşmasına ve orada söylediği şeylerin tamamı burada bizim yayınlarda konuştuğumuz şeyler. Yani sizin vereceğiniz cezanın, Nisan'a ertelenen duruşma için sizin vereceğiniz cezanın bir hükmü yok. Çünkü burada verebileceğiniz, yapabileceğiniz hukuki bir tavır yok sizin. Siz de biliyorsunuz bunu. Bakın, o hakimlerden hiçbiri itiraz edemedi. Ama o cübbenin düğmesinin olmama gerekçesi bu işte. Hangi iktidar olduğunun önemi yok. İktidar da tam tersi. Mesela HDP de olabilirdi. Bugün yaşadığını mesela en uç noktasından düşünelim. İktidarda HDP var. Ve işte HDP ile İşçi Partisi koalisyon yapmış. Ağırlıklı olarak mecliste sandalye sayısına sahipler. MHP'nin genel başkanı, eş genel başkanı neyse, böyle bir pozisyonda ne düşünürdünüz? Bugün yaşanan aynısı. Bugün insanlar siyaseti artık hukukun alet edildiği çok sıradan gündelik bir olay olarak görmeye başladılar. Fark etmiyor musunuz? Dili kirlendi. Kirlenmedi sadece, iğrençleşti. Mesela ana muhalefet partisi liderine korkak diyor Erdoğan. Korkaksın sen. Hayatın korkmakla geçmiş. Neden mesela? Neden korkmakla geçmiş? Ömrün boyunca maaşlı çalışmışsın. Bunun korkuyla bir alakası yok ki. Bir takım insanlar devlette bu işi yaparak devletin devamlılığını sağlamış. Üstelik hesap uzmanlığı gibi çok saygın, çok zor bir işi üstlenmiş bir adamdan bahsediyoruz. Bir ömrü boyunca adı tek bir şaibeye karışmamış bir insandan bahsediyoruz. Bu kötü bir şey değil ki. Eğer bunun kötü bir şey olduğunu düşüneceksek oturup şunu da konuşalım hep beraber. Bir Teoman vardı, hatırlıyor musunuz? Tosun'un gümrükten geçirmeye çalıştığı mallara tek başına direnen bir gümrük memuru. Teoman. Hatırlıyor musunuz? Tapelerde günlerce ortalıkta gezmişti. Ana avrat küfrediyordu ama geçemediğini söylüyordu Teoman'a. Ki o gün biz birçok bakanın geçtiğini, bazılarının önünde yere yattığını, bazılarının güvenlik şeridi açtırdığını, bazılarının evladı gibi muamele ettiğini görmüştük. Ama Teoman'a geçememişti. Devlet memuru olmak kötü bir şey değil ki. Birçok insan burada onuruyla, şerefiyle, hatta devlete sahip çıkarak, devlete inanarak bu görevi ifa ediyor. Ama bu artık korkaklık olarak adlandırılıyorsa, devlette çalışanlar içinde de benim istediğim gibi karar vermeyen herkes korkak demektir bu. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu, onun kafasındaki bir insan, Danıştay'da ceza daireleri kurulunda olsa mesela bu kararın geçme ihtimali var mıydı? Ya demokrasiye inanan bir insanın buna evet deme şansı yok arkadaşlar. Bunu iktidardan bağımsız söylüyorum. Lütfen unutun onu. Kime oy verdiğinizi düşünmeyin. İnanın hiçbir anlamı yok şu anda. Önemsiz o. Hangi partiye oy verirseniz verin. Burada konuştuğumuz şey demokrasinin tanınmaması. Halk iradesi değil mi? Bize hep ne deniyor? Ya kardeşim, Erdoğan ne anlattı sürekli? Kardeşim, bir itirazın varsa sandık konacak, gider itirazını yerine getirirsin. Aha, yerine getirdi. Seçildi. Niye saymıyorsun? Ya şu anda yaptığı bu. Seçilmiş insanların altından koltuklarını çekip sallamaya başlıyor. Ama düşüremeyeceğini bilerek beyhude bir çaba bu. Çünkü o belediye meclis toplantıları canlı yayınlandığı müddetçe biz yaşanan bütün rezaletlere şahit olacağız. Kaçınılmaz. Hepimiz göreceğiz mesela. İstanbul'da halk ekmek büfelerinin sayılarının arttırılmasını kimin engellediğini göreceğiz mesela. Seyyar büfeler çıkartılmasına kimin engel olduğunu göreceğiz. İstanbullu 1 liraya ekmek yemesin kardeşim, yemesin diyenler kim göreceğiz. İstanbul'da Ekmek Üreticileri Derneği, hani kerameti kendinden menkul bir tip mesela, ortaya çıkıp sen onu bedavaya bize ver biz satalım dediğinde kim olduğunu göreceğiz. Siz zannediyor musunuz ki bu oya yansımayacak? Yani bir grup insan açısından bu kararın hiçbir önemi yok. Katılıyorum. Sevgili Levent yayında işte. Onun tabiriyle hani çomarlar, çomarillolar. Onlar buna takılmayacaklar, biliyorum. Hayır, aşağılamak. Aşağılıyorum ayrıca. Hiç de öyle hani bir kenarda durup ay yok biz öyle falan, öyle değil mi? Aşağılıyorum da ayrıca. Sorgulamayan insan çünkü onlar. Bunlar değil. Kalanları bakın, hep gözden çıkartılan bir grup var. Şu anda 6 milyon 300 bin genç insan yaşanacak ilk seçimde oy kullanmaya gidecek. Ve o insanlar çok basit gerekçelerle oy verecekler. Onların hayatlarında siyasetin farklı ölçüleri yok. Yani sizin, benim var. Yaşadıklarımız var, son 18 sene var, öncesi var, siyasete ne kadar ilgi duyduysanız. Geçmişe dönmek, geçmişe bunu yüklemek mümkün ama onların yok. Onlar siyasete bugün başlayacaklar. Ve onlar bunu görecekler. Onları ikna etmek çok kolay. Halk oy verdi, halk oy verdi ve bu insanlar o oyu tanımıyorlar demek yeterli. Bir milletvekili vekilliğinin düşürülmesi oylanacak. Ya pek çok insan için, hani burada konuşuyoruz ya, dün sabah da konuştuk. CHP'nin yaptığı açıklamalar, dandik, tırık açıklamalar sadece. Tanımıyoruz. Ya kesinlikle kabul edilemez falan. Saçma sapan şeyler, ne işe yarıyorsa. Onun dışında Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ya mecliste gerçekten ayak direyen bir insan. Kimden geldiğine bakmadan haksızın karşısında duran bir insan. E onunla ilgili milletvekilliğinin düşmesi için oylama yapılacak. Şimdi ben merak ediyorum mesela. Nasıl oy kullanacak insanlar? Orada neye göre oy kullanacaklar? Bakın emin olun, sokakta bunu gençlere soracak olsanız onların etkilenmesi çok kolay. Kimin yanında durduğuna bakıp gösterdiğin anda onlar burada yapılan işlemin haksız olduğunu anlayacaklar. Tıpkı bunda olduğu gibi. Burada uzun uzun dava dairelerini incelemeye, Danıştay kararları nasıl uygulanıra bakmaya falan inanın gerek yok. Çok saçma onlar. Çok ileri, çok beyhude çabalar. Gerek yok bunlara kardeşim. Sadece şunu düşünün. İnsanlar sandığa gidiyorlar. Ekrem İmamoğlu'na oy veriyorlar. Mansur Yavaş'a oy veriyorlar. Ve Zeydan Karalar'a oy veriyorlar. Birileri gelip diyor ki tamam, almış olabilirsin. Bunu söyledi de açık açık. O gün bununla ilgili mesela Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmeliydi. Normal bir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olsaydı. Ama öyle görmedi. Muhtemelen o da iki arada bir derede görüyor. Genel başkan desen genel başkan. Cumhurbaşkanı desen cumhurbaşkanı. Benimle bir alakası yok. Nasıl olacak bu diye bakıyor. Ama o gün söylemişti zaten bunu. Ve şimdi resmen verilmiş oyu saymıyor. Saymıyor çok net bir şekilde. Yani bugün mesela bir basın toplantısı yapacak olan, yapacağını zannetmiyorum, yapabileceğini zannetmiyorum da gece 2'ye çeyrek kala yine dandik çiçek atmış Burhan Kuzu tweet atacaktır muhtemelen. %100. Mesela Sağlık Bakanı'na bile sorulabilir bu soru. Şunu deme şansı yok çünkü ben siyasetçi değilim kardeşim. Ben sadece bakanlık yapıyorum. Bunu diyemezsiniz. Çünkü bu hepimizi ilgilendiriyor. Hepimizi, tamamımızı ilgilendiriyor. Hiç değişen bir durum yok ortada. Bir kez daha söylüyorum. Kime oy verdiğinden bağımsız düşün lütfen. Bu iktidarda başka bir partiyle de yaşanabilirdi. Bu hukukun kirletilmesi demek. Hukukun siyasete alet edilmesi demek. Danıştay gibi tarihi bir köklü kurumun bugünün siyaseti içinde gündelik malzeme haline getirilmesi demek. Ve yakışmaz bu. Her şeyi bırakın, yakışmaz. Halkın iradesine saygısızlık bu. Ben oy verdim. Seçilen başkan görevde ama sen onu çalıştırmıyorsun. Bunu da söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Velev ki seçildiler. Çalışamayacaklar. O koltukta rahat oturamayacaklar. Demokrasi bunun adı. AKP varyantı işte bu. Virüste AKP varyantı hikayesi bu. Sevgili Bilge'nin kulakları çınlasın. Virüste AKP varyantı bu. Demokrasi de AKP varyantı hatta. Öyle bir yerden tutuyor ki bunun demokratlıkla alakası yok. Uzak yakın ilgisi yok hatta. Utanç verici bir durum bu. Ve bu arada halkın hiçbir değerine saygı gösterilmeden sadece ben karar veririm, siz de teba olarak. Melik Gökçek böyle demişti, hatırlıyor musunuz? Tebaasını bu kadar düşünen bir lider yoktur diye. Kendi tebalıktan geldiği için çok normal zaten onun öyle düşünmesi de. Aynı lider böyle tekmeyi plap diye çaktıktan sonra da şutlamıştı kendisini, biliyorsunuz. Mesela bu mantıkla yaklaştığınız zaman gördüğünüz ikinci bir şey daha var. O karar verdiği zaman kimse tartışsın istemiyor. Türkiye'de aşılama durdu. Artık bunun sağa sola bükülecek yönü yok. Türkiye'de aşılama durdu. Üç kelime. Ve bu üç kelime hayatımızın ne kadar risk altında olduğunu gösteriyor bize. Ama dün Bosna Hersek'e 30 bin doz aşı yollayacağımız açıklandı. 30 bin doz. Şimdi şöyle düşünün. Bosna'nın nüfusuyla kıyasladığınız zaman hiçbir boka yaramaz bu. Gerçekten yaramaz. Bir iyi niyet göstergesi. Ama iyi niyet göstergesi uygulayacaksınız. Hiç aklımıza gelmeyen, yani kafamın benim mesela bir kenarından bile geçmeyen bir grup. Bazı şeylerin insanların kafayı yemesi için özellikle yapıldığını düşünüyorum artık. Ben ülkemizin bayrak taşıyıcı şirketinde çalışan bir kabin memuruyum. Size gerçek ismimle bile yazamıyorum ne yazık ki. Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarımız, güvenlik güçlerimiz, emekçi kuryelerimiz, market çalışanları ve daha birçok meslek grubunun adı geçerken, seyahat yasaklarının olduğu dönemlerde durmadan kargo ve tahliye uçuşları yapan biz kabin uçuş ekiplerinin ismi dahi anılmadı. Yıllarca sanki oturduğumuz yerden gece gündüz çalışmamış, bayram seyran, hastalık, özel gün demeden sevdiklerimizi geride bırakıp gitmemiş, haklarımızı korumaktan aciz bırakılmamamız için yıllardır mobbinge maruz bırakılmamış, türlü meslek hastalığıyla mücadele ederken işten atılma korkusuyla rapor bile alamayan biz değilmişiz gibi hep ve her zaman karşımıza aldığımız maaşlar çıkarıldı. Biz bu zor dönemde yaptığımız uçuşlarda dezenfektanı, eldiveni, maskeyi bile yüzlerce yazışmadan sonra alabildik. Şaka gibi değil mi? Ama değil. Apartmanda, yolda üniformayla yürürken vebalı muamelesi gördük. Biz şimdi kaybettiğimiz kaptanlarımıza mı yanalım? Şu zor günlerde bile hala egosunu bir tarafa bırakmayan güzel soydaşlarımız, yolcularımıza mı yanalım? Yoksa aşı günü planlanıp sonra siz risk grubunda değilsiniz diye iptal edilen, her gün yüzlerce yolcuyla ağız ağız olmak zorunda kalan kendimize mi? Sağlık çalışanlarımız elbette başımızın tacı. Bir o kadar da risk altında olan, çelik kutunun içinde saatlerce uçmak zorunda kalan bizler de varız. Unutulmak çok acı bir şey. Şimdi bu insanlar haksız mı? Bakın bir grup sadece ya. Sadece bir grup. Kaç kişidir kabin çalışanları? 30 binden azdır değil mi? İşte ben de onu anlatıyorum. Ama sadece bir kişi karar verdiği için. Mesela bu ülkenin kabin memurları, kabin çalışanları gözden çıkartılmış durumda. Umrunda değil. Niye? Çünkü sultan böyle bir karar verdi. Dedi ki Bosna Hersek'e 30 bin doz aşı yollayacağız. Bizde yok. Ya bizde yok kardeşim. Yok. Olsa istediğin kadar dağıt. Hani Amerika gibi 200 milyon, 200 milyon, 4 parti aşı almış olsan istediğin kadar. Hatta hani düğüne gelmiş kız gelinin dayısı gibi sık böyle. Bence hiçbir sıkıntı yok. Ama yok. İnsanlarımız aşılanmadı daha. Bakın unuttuğumuz bir grup var. Öğretmenler hala okula gidiyorlar. Bütün dünyada 20 yaş altı insanlar aşı örnek grubunun dışında tutuluyor. Çünkü biliniyor ki onlarda çok özellikle bir ölümcül etkisi olmuyor bunun. Ama öğretmenlerle beraber o çocuklar yüz yüze eğitime başladılar. Soruyorum bir daha. Ben 2 hafta önce de sordum. Ya kardeşim bu öğretmenlerin ne kadar aşılandı? Hadi bana bir insan evladı desin ki aşıladık biz onları. Lütfen hadi deyin. Bir kişi desin ki biz aşıladık onları. Ama 30 bin aşıyı sıkıyorsunuz sağa sola. Bakın bütün bunlar yayının başlığına koyduğum, aslında virüste AKP varyantı diye de ifade edilebilecek, benim olmayan da benimdir rejimi bu. İstediğime çökerim. Ya böyle devlet olmaz, böyle devlet yönetilmez. Bunun adına demokrasi denmez her şeyden önce. İnsanların bunu sorgulayabilmesi lazım. Biz bilmek zorundayız. Çünkü dün sabah söylediğim gibi her sorun bir kenara konulabilir. Ama ölüm konulamıyor. Ölüyorsun çünkü daha ötesi yok. Ölüyorsun ve kapanıyor defter. Bitiyor. O saatten sonrası yok. Hiçbir yere gidemiyorsun artık. Bir bak kendine şafak diye bir rumuz bulabilmiş bir izleyici. Bütün bilgilerini ne yazmış buraya ama. Açık açık söylüyor. Ya biz çelik bir kutunun içinde gidip geliyoruz sürekli ağız ağza insanlarla. Kimse sormadı bize diyor. Bir grup sadece. Ve tekrarlıyorum 15 gündür öğretmenlerle ilgili adım atılmış değil. Bütün bunların içinde kafadan hukuk olaya dahil olarak üst perdeden bir yerden racon kesiyor. Ve raconu kestikten sonra halkın iradesine müdahale ediyor. Bunun başka bir anlamı yok. Başka bir adı da yok bunun. Bu halkın iradesine müdahaledir. Ama son söz bu olsun. Ya kaçınılmaz olarak demokrasi uygulandığı zaman emin olun. Yani bu bir siyasi öc alma anlamında değil. Yayının başından beri anlattığım gibi kaçınılmaz olarak yargılanacak bu karar verenler. Kaçınılmaz. Çünkü belediyelerde işleyiş kilitlenecek, göreceksiniz. Kilitlenilecek. Yürümeyecek orada işle. Biri boynunda davulla gezecek, biri elinde tokmak istediği zaman vuracak davula. Peki hizmeti alamayacak olan kim? Siz, ben. Nasıl olacak? Ve üstelik bu hukuki bir karar olacak. Hatırlıyor musunuz? Burada yıllardır konuştuğumuz bir şey var. Bir şeyin hukuki olması, ahlaki olması anlamına gelmez demiştim. Ve bütün dünyada en çok verilen örneği kullanmıştık burada. Kölelik. Statü olarak bunu yasalarınıza koyarsınız. Evet, ahlaki değildir ama yasaldır. Bu en az onun kadar ahlak dışı bir uygulama. Ahlak bacak arasında olan bir şey değildir çünkü. En az onun kadar ahlak dışı olan bir uygulama ama en az onun kadar hukuki. Ve unutmayın, en acı olan bölümü de bu zaten. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Ha, bu arada yayının başlangıcındaki gecikme benden kaynaklanmadı. YouTube'da nasıl oldu yayın bilmiyorum ama YouTube'da bir kerizlik var bugün sabahtan beri. Böyle yayını başta kabul etmedi. Çıkarttı, aldı, başlığı çıkarttı, bir daha düşürdü falan. Umarım bir sıkıntı olmamıştır. Evet, burada bir şey görünmüyor, bir sıkıntı. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ya konuşacak o kadar çok konu birikiyor ki. Ama mesela bugün konuştuğumuz konu bence gerçekten hayati önem taşıyor. Çünkü hukuk yok olursa bizim diğer konuşacak konularımızın inanın bir önemi yok. Kendimizi savunabileceğimiz, anlatabileceğimiz bir yer yok. Bizi devlet korumaz. Devlet insanı korumaz. Bakın bu örnekler gösterir onu. Devlet hukuka inanan yöneticiler tarafından yönetiliyorsa korur sizi. Yoksa burada devletin koruduğu insanlar yok ki. Sizi koruyor mu? Beni korumuyor. Benim verdiğim oyu korumuyor. O zaman devlet değil insanı koruyor. Hukuktur, adalettir insanı koruyan. Adalet duygusuyla başlar, adaletin topluma, toplum sözleşmesiyle yayılmasıyla devam eder. Bizde olmuyor. Adalet buna eyvallah dediği anda toplumdaki her şey kirlenmeye başlıyor bir anda. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Sabahın ilk yayını böyle bir saat sonra gazeteleri getireceğim ben size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz vallahi canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, yüzünün güldüğü, ağız tadının yerinde olduğu, sevdikleriyle dip dibe bulunabildiği, yanında güzel insanları görebildiği şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.